Ayrım 3.
Konferansa katılanlar endüstriyel ekonomik gelişmenin geçiş süreci üzerindeki olumlu etkilerini değerlendirdiler. Kişi başına düşen yıllık gelir payı ortalaması 2. Dünya Savaşı yıllarından bu yana tam 10 kat artarak 5000 dolar düzeyine yükselmişti. Üretime elverişli toprakların mülkiyeti artık mutlu bir azınlığın tek elinde değildi. Tarım kesiminde çalışanlar %30'lardan onlara düşürülmüştü. Sayısal veriler İspanyolların ülke varlığını ve de yoksulluğunu paylaştığını gösteriyordu. Sorunlar sınıf kavgasına yol açacak düzeylerde değildi. İspanya'nın büyük başarısında kişiler de önemli roller yüklenmişti. En başta Kral Juan Carlos 1981'deki darbe girişiminden sonra ordunun genç demokrasiye olan güvenini yenileyip sürdürmüştü. Merkez cephesinde Adolf Suarez Komünist Partisi'nin yasallaştırılması ve meşrulaştırılması konusunda silahlı kuvvetleri ikna etmişti. Bu engel aşılmasıydı. Muhalefet partileri belki de 1977 seçimlerine katılmayacaktı. Suarez ayrıca askeri reformlarla baskıların özerkli konularında büyük hizmetler yapmış, geçiş dönemine uygun zemini hazırlamıştı. Ancak demokrasiye geçiş toplantıya katılanların ortak kanısına göre krallık, ordu, kilise ve muhalefet partileri gibi İspanya'nın siyasal kurum ve örgütlerinin toplu desteğiyle sağlanmıştı. Gerçekten de Katalonya milliyetçileriyle Bask ayrılıkçıları dışında İspanya'nın bütün kurum ve kesimleri bugünkü rejimi ve sistemi destekliyorlarmış. Öyle ki başlangıçta krallığa karşı çıkan sol giderek sağın sembolik bir krallık önerisine razı olmuştu. Askerler her bunalıma müdahale etmemeye söz vermişlerdi. Sağı savunan kilise solun getirdiği yetki ve saygınlık sınırlandırmalarını sessizce kabul etmiş, sol da istediği anayasa değişiklikleri konusunda daha yumuşak bir tutum almıştı. Başarının sırrını bir üye şöyle özetledi. Gelişme için değişmenin kaçınılmazlığı gerçeğini sağ kabul ederken sol bu gerçeği fazla zorlamamaya razı. Ölümünün 100. yıl dönümünde Hugo'nun tarihi bilinci üzerine. Doğu ilimizin yenice açılmış halk evinde gördüğüm ilk filmlerden biri yazarını bilmemekle birlikte Jan Valjean adlı kahramanını unutamadığım sefillerdi. Öykünün sonunu simgeleyen bastonun akarsudaki dönüşünü tarihin akışına benzettiğimi hatırlatırım. Sefilleri yazan kişinin Victor Hugo adında romantik bir şair olduğunu yıllar sonra Notre Dame'ın kamburunu seyrederken duymuştum sanıyorum. Lise sıralarında Lamartine'in Grezilla'sını severek okumuş, romantik roman dediğin işte böyle olur demiştim. Benim kuşağım Shakespeare'i ve Hamlet'i 2. Savaş'tan sonra Laurence Olivier'in yorumuyla sinemada tanıdı. Biraz da belki devlet tiyatrolarımızın yardımıyla. Hugo'nun tam aksine tiyatroda başarılı olan insan ruhunun enginliklerini, tutku ve fırtınalarını iyi bilen bir ozan çıkmıştı karşımıza. Freudça psikoloji ciddiye almayan İngiliz arkadaşımın gerekçesini de hatırlarım. Bizim Shakespeare'imiz var derken sanki Freud'u ne yapalım demek isterdi. Yunus'u Homeros'tan çok sonraları bulgulayışımı, tarih öğrenimimin giderilmesi mümkün olmayan bir boşluğu gibi görüyorum. Şair kişinin tarih bilinci sorununu gündeme getiren sanımca Octavia Paz oldu. Meksikalı'nın kültürel yalnızlığını Türkçe eleştirirken öylesine etkilenip duygulandım ki ozanlarımıza coşkulu bir çağrıda bulunmaktan kendimi alamadım. Bir ozan bekliyoruz. Hazır duran tarih hazinemizi yorumlayacak, öykümüzü yazacak. Belki de bir aşık halk edebiyatı ürünlerimizden Türklüğün türküsünü çağıracak. Kim dener bilemem. Ne ki ozanlar gelebilir ancak diyorum böylesine çetin bir serüvenin üstesinden. Yüzyıl anma törenleri dahileri anlamaya belki yeterli değil ama yüzyıl beklemek yine de gerekli ve yararlı gibi görünüyor. Çağın öncülerine ancak yetişiliyor. Kişisel kahramanım felsefe sözlüğüyle Candide'deki ciddi mizah gücüne hayran kaldığım Voltaire'di. Voltaire'i önemli bir filozof olarak gören tarihçiyi okumaya çalıştım. Rousseau'ya biraz yüksekten bakabilen, sözünün eri olmaktan korkmayan Voltaire'e özel bir saygı duydum. Anlamak bağışlamaktır diyen Voltaire. Bir dehanın romanında değişik bir Voltaire yorumu bulunduğunu duyunca Tanilli'nin Hugo'sunu alıp okudum. Meğer Michelet gibi bir bilgeden okuduğum halde Fransız devrimini iyi anlamamışım. Hugo'nun hayat öyküsü 19. yüzyıl Fransa'sının tarihini de özetliyor. Voltaire'i anlatan felsefe tarihçileri doğrudan ya da dolaylı olarak Hugo'dan etkilenmişler sanki. Genel olarak şairlerin tarih bilinci, özellikle de Hugo'nun tarih bilinci konusu böyle oluştu, gelişti, bu yazıya dönüştü. Fransız devriminin yazılı belgelere, tarihlere sığmayan engin ruhunu, Voltaire'in 100. ölüm yıl dönümü töreninde Hugo'nun yaptığı o coşkulu konuşmada buldum. Tanilli 1985, 172-82. Sayfalar arası. Hugo'nun hayat öyküsünde ise devrim ertesinde kendi bilincini arayıp bulan Fransa var. Romantik ozan olmanın duygulu, duygusal aşk öyküleri yazmak demek olmadığını, santimentalizmi aşan romantizmi Hugo'dan, Tanilli'nin Hugo'sundan öğrendim. Hugo'nun tarih bilincine böylesine dolambaçlı yollardan vardım ya, romantik ozanın kendisi acaba nice ayırdındaydı savunduğu tarih bilincinin? Sorunun yanıtı ozanın kendi yazdıklarında bulunabilir. Soruyu Hugo adına yanıtlamaktansa Hugo'nun kendi kalemiyle, kendi sözleriyle yansıtmaya çalışayım. Hugo'nun Edgar Quinet için 1875'te kaleme aldığı Elveda bildirisinde şairle tarihçinin tarihe geçmesi gereken bir diyaloğu vardır. 20 yılını sürgünde geçiren Hugo'ya göre sürgünün onurunu yaşayan, sürgün sevgisiyle büyüyen Quinet'in kişiliğinde şair tarihçiye ekleniyordu. Tanilli 1985, 168-71. Sayfalar arası. Levoc Interieur'ün ön sözünde ozanın gücü bağımsızlığından gelir gözlemine yer veren Hugo, yazarla tarihin yakın ilişkisini şöyle kuruyor. Böylesine yüce bir göreve karşın söz konusu sonuca, amaca ulaşmak için yazar, kitapla olduğu gibi tiyatroyla, romanla olduğu gibi dramla, tarihle olduğu gibi şiirle de düşüncesine açık bütün yollardan yürümeyi sürdürecektir. Victor Hugo, Sefiller'in İtalyan yayımcısına sürgünden gönderdiği ünlü mektupta 1862, şairin tarih bilinci konusunda şu açıklamayı getiriyor. İçinde yaşadığımız şu karanlıklar saatinde sefilin adı insandır. Bütün ikilemlerde can çekişen, bütün dillerde inleyen insan. Biz de Fransa'da olduğu gibi siz de İtalya'da da eğitim bütçesi devede kulak kalmıyor mu savaş bütçesinin yanında? Tarih yazıp felsefe yapmaya başladığımdan beri sefalet insan soyunun giysisi oldu. Bu paçavrayı çıkarıp atmak, o uğursuz çulun yerine insanlığın çıplak bedenine seherin o güzelim elbisesini giydirmek zamanı gelmiştir. Sefiller, yalnız Fransızların okuyacağı Fransa tarihi olarak değil, bütün insanlar ve insanlık için yazıldı. 18. yüzyıla adını veren Voltaire hakkında ise şunları yazıyor Hugo. İnsan toplumunun böyle bir devrim öncesi aşamasında neydi halk? Bilgisizlik, neydi din, hoşgörüsüzlük ve neydi adalet, adaletsizlikten başka? Bütün bu sosyal bozuklukların ortaklığına dev gibi korkunç bir dünyaya karşı savaş açan Voltaire çatışmayı kabul etti. Silahı tüy gibi hafif, yıldırım gibi güçlü bir kalemden başka bir şey değildi. Voltaire yine de yendi. Bir yiğidin dünyaya karşı savaşı mıydı bu? Düşüncenin maddeye, aklın ön yargıya, haklının haksıza, ezilenin ezene karşı savaşı. İyiliğin, şefkatin, yumuşaklığın savaşı. Kadının sevecenliği, kahramanın kızgınlığı vardı Voltaire'de. Büyük bir zeka ve devleşen bir yürekti o. Şiddeti tebessümle, buyurganlığı alayla, alayı inatla, inadı sabırla, cehaleti gerçeklerle yenmeyi bildi. Voltaire gülümseyiştir. Çünkü yatıştırıp uzlaştırmak filozofun en güçlü yeteneğidir. Voltaire'de dünyanın dengesi hep yeni baştan kurulmakla sonuçlanır. Güçlüler önünde alaycı, güçsüzlere karşı ise sevecen olmak. İşte bilgelik budur. Bu tutumuyla Hugo, Voltaire'den daha az bilge değildi. Haklarını kullanmak yani insan olmak, ödevlerini yapmak yani yurttaş, ulus olmak. Voltaire yüzyılının, Fransız devriminin derin anlamı budur. Voltaire kuşkusuz ki yalnız değildi. Çevresinde bir zeka ormanı vardı. Montesquieu, Buffon ve Beaumarchais gibi doruklar, Rousseau ve Diderot yüceler vardı yanında. Hep birlikte çalışıp çabalayıp düşünmeyi öğrettiler. 18. yüzyıla Buffon doğa tarihini, Histoire naturelle kurdu. Beaumarchais sosyal komediyi buldu. Montesquieu'nu ise yasaların ruhundaki hukuku çıkardı ortaya. Diderot ansiklopediyi hazırlarken Rousseau, Lévi-Strauss'un deyimiyle ilk insan bilimci değilse bile ilk yurttaş olmak onurunu kazandı. Bütün bu yazarlar takımı tarih sahnesinden çoktan çekilip gittiler ama ruhlarını bize bıraktılar. Fransız devrimi onların yaşayan ruhudur. O ruh çağımıza ve bize de ulaştı. Tevfik Fikret'in tarihi kadimin arkasında hayır, kanlı şan ve şeref yoktur diyen Hugo vardır. Atatürk'ün Ey Türk İstikbalinin Evladı seslenişinin ardında Robespierre'in geleceğin insanına seslenen ruhu, savaşa karşı barışçılığın gerisinde Hugo'nun barışseverliği vardır. Fakat devrim sürüyor diyen De Gaulle'ün siyasal devrimciliğinde, Sartre'ın varoluşçuluğunda, Kennedy'yi öteki devlet adamlarından ayıran dünya görüşünde duyumsanan yankılar aynı sorumlu ruhtur. Geçmişinden, geleceğinden, insanlığından sorumluluk duyan ruh. Sorumlu ve hoşgörülü bir ılımlılık, Hugo'ya göre felsefenin soluk alıp vermesi yaşamasıydı. İsa ağlamış, Voltaire ise gülümsemişti. Voltaire'e olan saygısı ve hayranlığı o güler yüzlü anlayışlı hoşgörülü felsefeden kaynaklanıyordu. Krallık ezilince kralcı, cumhuriyet ezilince cumhuriyetçi, Katoliklere karşı liberal, liberallere karşı katolik olan bu ozan kimdi? Sağcı mı, solcu mu? Kralcı mı, cumhuriyet yanlısı mı? Çıkarcı mı, ülkücü mü? Yoksa tutucu çevrelerin suçladığı gibi inançsız bir zındık, bir nihilist, her devrin adamı bir oportunist mi? Sonbahar yapraklarının ozanını değerlendiren Alain Deroux şöyle bağlıyor sözlerini. Fransa'daki siyasal eğilimlerin tümü en sonunda Hugo'nun adalet ve insandan yana ve sadece çevresini, insanlığı aydınlatmak için savaşan bir dahi olduğu yargısında birleştiler. Victor Hugo, derin tarih bilinci ile tarihi sadece yorumlamakla yetinmedi. Çağdaşı Quinet için yazdığı övgüde dile getirdiği gibi, sürgünü yaşadı, tattı, sürgünle onurlandı, sürgünle büyüdü. Yazdıkları, söyledikleri, yanılgıları ve başarılarıyla övdüğü Voltaire gibi tarih yaptı, tarih oldu. Aydınlanma çağının 19. yüzyıldaki sözcüsü oldu. Ölümünden 100 yıl sonra çevremdeki aydınlıklarda Hugo'yu duyar gibi oluyorum, görüyorum. Ne mutlu ki bizlere sefillerin romantik şairini 100 yıl gecikmeyle de olsa kendi ışığında tanımak olanağını buluyoruz. 18. yüzyılın aydınlığını, 19. yüzyılın yardımına çağıran tarih bilimciye saygılarımızla. Metinde geçen kaynaklar Hugo ve 1831 Notre Dame de Paris, 1837 Le Beau Intérieur, 1862 Le Miserable, Tanilli ise 1985 Victor Hugo, Bir Dehanın Romanı, Say Yayınları. Ölümünün 100. yılında Türkiye'de Victor Hugo, Türk-Fransız Kültür Derneği Yayınları, 1 Ankara, 1985, sayfa 233-38 arası. Madame Butterfly, kültür aşırı bir yorum. Bir sahne ve müzik baş eseri olan Madame Butterfly operası kuşkusuz kültürler üstünde ve ötesinde evrensel ve kalıcı bir sanat değeri taşımaktadır. Önce yaygın bir yanılgıya değineyim. Geyşalık bir sokak ya da hayat kadınlığı değil, uzun ve ciddi bir eğitimle kazanılan sanatçı kadın kişiliği payesidir. ünlü sanatçı ve yaratıcı kadınların pek çoğu bu ocaktan yetişmiştir. Güzellik kraliçesinden çok bir sanat ustası olan geisha, isterse ülkenin en ünlü ve saygın bir yöneticisiyle evlenebilir. Oysa en soylu bir aile kadını kocasından ayrılıp geisha olamaz. Pinkerton ile evlenebilen Chio Chio-san'ın yeniden geishalığa dönememesi bundandır. Sonra bir açıklama. Geleneksel Japon kadını mutluluğu aşkta değil analıkta arar ve bulur. Terk edilmiş Chio Chio-san tarihsiz bir kadındır ama çocuğunu babasına bırakmış olan Chio Chio-san tükenmiş bir anadır. Fedakar, vefakar ve cefakar ana Japonluk duygusunu kolayca büyüleyen bir imgedir. Japonlar Monono Aware, sonbaharın kederi adını verdikleri bu simgede acı veren bir güzellik tadı bulurlar. Hamhurmanın buruk acısı içinde saklı sanki. Her Japon'un tutkusu, renk, biçim, güzel duygusu. Puccini, egzotik bir trajediyi doğu öğeleri ve motifleriyle bezeyerek batı beğenisine sunarken, batı sanatının en güzel sahne eserlerinden birini de Japon toplumuna sevdirmiştir. Romancı Pierre Loti'nin Madame Christian Temi çoktan unutulup gittiği halde Madame Butterfly'in ölmezliği, Japon kültürünün duygulu ve duyarlı İtalyan coşkusu ile yoğrulmasından kaynaklanıyor sanırım. Ankara Devlet Operası Mevsim Programı'na katkı. Kültür sorunları. Yaratıcılığın toplumsal, kültürel boyutları. İnsan denen varlık eğitimle insan oluyor, kendini buluyor ise yaratıcı insanın yani yaratıcılığın da eğitimle gerçekleştiğini kabul etmek gerekiyor. Yaratıcılığın kalıtımsal ve bilinç dışı boyutları, Coesler 1962, dikkate alınmazsa yaratıcılığa yönelik olan ya da olmayan eğitim süreçlerinden söz edilebilir. Eğitimin amaçları yaygın ve örgün eğitim programları, bireyin içinde doğup yer aldığı kültürel süreçler tarafından belirlendiğine göre, yaratıcılığı hedef alan ya da alamayan, hatta engelleyen toplumsal ve kültürel sistemler de olabilir. Öyleyse, yaratıcılığın hangi toplum, yer ve zamanlarda desteklendiği, hangi durum ve koşullarda sınırlanıp kısıtlandığı sorusu sorulabilir. Bu bildiride soru ve sorun sırasıyla 1. Yaratıcı birey ve yaratıcılık ilişkisi, 2. Yaratıcılığın sosyal-kültürel boyutları, 3. Yaratıcılık eğitim ve özgürlük çerçevesinde ele alınmaktadır. Yaratıcı birey ve yaratıcılık. Yoğun çaba ve çeşitli önermelere karşın yaratıcılığın bilimsel, evrensel tanımı yapılamamıştır. Ancak hemen her toplumda yaratıcı bireyler vardır. Yaratıcılık, yaratıcı bireylerin yapıp ettiği, ürettiği değerler olarak tanımlanırsa, yaratıcı kimselerin tutum ve davranışlarını belirleyen kişilik özellikleri üzerinde durulabilir. Arık, 1990. Öyleyse yaratıcı birey kimdir, nasıl bir kişilik yapısına sahiptir? Araştırma ve yayınlar, zihinsel, kognitif, yeteneklerle yaratıcı davranışlar arasında anlamlı ilişkiler bulunduğunu gösteriyor. Şöyle ki, evreni bir bütün olarak algılama, olaylar ve olgular arasındaki ya da arkasındaki dolaylı ilişkileri görme, sezme, soru sorma, sorgulama, düşüncelerini söz ya da yazıyla ifade etme, tartışma, çağrışım yapma, espri, mizah yapma, belli bir konu ya da sorun üzerinde yoğunlaşıp sabırla çalışma, gözlemlerini modelleştirme, varsayımlar kurma, sınama, yanılma, yeniden deneme, sorun çözme, ayrışan, yaklaşan biçimlerde düşünebilme yetenekleri ile yaratıcı kişilik arasında anlamlı bir ilişki var gibi görünüyor. Ancak yaratıcı kişiler genellikle zeki olsalar bile zeki bireyler her zaman her konuda yaratıcı olmayabilir. İlişki simetrik karşılıklı değildir. Öte yandan okul sıralarında başarılı olmayan kimi bireyler iş ve meslek hayatında üstün başarılı bir anlamda yaratıcı olabiliyor. Hatta iş ve meslek hayatında en üstün başarıya ulaşanların okulda ortanın hemen üstündeki gruplardan geldiğini gösteren bulgular var. İlgilendiği her konuda yaratıcı olabilen Rönesans insanı denen kişilerin sayısı son derece küçüktür. Bu yüzden yaratıcılığın zeka ve zihni yeteneklere indirgenemeyen boyutları, nitelikleri üzerinde de durulmuştur. Bunlar birbirinden bağımsız olmayan toplumsal kişilik, karakter ile toplumsal kültürel yapı özellikleridir. Yaratıcılığıyla ünlü Goethe, yaratıcılığın %1 yetenek, gerisi emektir demiş. Yaratıcılığın bireye sağladığı başarı, doyum duygusu, başarı yaratıcılık için gerekli kararlılık, istek, azim ve enerjiyi sağlıyor, sanki başarı yaratıcılığın başarılı sonucu gibi görünüyor. Ancak yaratıcılık için sosyal başarı, statü ve ödül şart olmadığı gibi yanıltıcı da olabilir. Geçmişteki bir başarı imgesi, şöhret, gelecekteki pek çok eksiklikleri gizleyebilir. Kişiyi aslında olduğundan daha başarılı da gösterebilir. Başarı, yaratıcılığın bir sonucu olmakla birlikte bir göstergesi sayılmıyor. Ancak yaratıcılık, kişisel bir yetenek olsa bile toplumsal ölçüt ve değerlendirmelerden tümüyle bağımsız değildir. Sosyal kültürel boyutlar. Toplumsallaştırma, kültürleme süreciyle bireylere hayattaki rol ve görevlerini hazırlayan kurumlar, aile, okul, iş hayatı, dünyanın veya evrenin ideal olarak 1. geçmişte yaratılmış, olup bitmiş, 2. şimdi yaşanmakta olan, oluşan, gerçekleşen, 3. gelecekte yaratılacak, gerçekleşecek bir varlık olduğu görüşünü kazandırabilir. Zaman kavramı veya kuramı açısından yukarıdaki farklı eğilimlere, geçmişe, güncele ve geleceğe yönelik dünya görüşleri de diyebiliriz. Geçmişe yönelik bir dünyada yetişen bireylerin dünyayı yaratıldığı gibi korumaktan başka seçenekleri azdır. Güncele yönelik bir toplumda ise halen yaşanmakta, değişmekte, gelişmekte olan hayata uyum sağlamaya, yetişmeye çalışırlar. Geleceğe yönelik bir dünya görüşü ise bireyi bilinmezi bilmeye, olacakları önceden kestirmeye özendirir. Bu üç davranış bir sınıflama tipolojiden çok Weberci anlamda ideal tipleri geçmişten geleceğe evrimsel bir sürekliliği simgeler. Dil kültür sistemlerinin çoğunda geçmiş, güncel ve gelecek kavramları bir nedensellik mantığı içinde kazanılır. Neden? Çünkü, niçin, şu amaçla gibi. Neden veya amaç arama tutkusu, soru sorup yanıt aramayı, yaratıcılığı besleyen güçlü ve zengin bir kaynaktır. Yaşanan olguların nedenleri geçmişte, amaçları gelecekte saklıdır. Birey böyle bir zaman yönelimi içinde geçmişi anlayarak geleceğe kestirmeyi öğrenir. Eğitim sistemleri, geçmişli, güncel ve gelecek boyutlarını, Güvenç 1976, eşit ağırlıklı dengeli biçimlerde tanımlayabilecekleri gibi bu boyutlardan bir veya ikisini daha ağırlıklı olarak verebilir. Komun, mitolojik, metafizik ve bilimsel, akıl, zihin, toplum sınıflamasını hatırlayalım. Günümüzde çağdaş kurum ve kuruluşların kabul ettiği üçlü sınıflamada doğrudan zaman kavramı yönelimi ile ilgilidir. Kalkınmaya başlayan, kalkınma yolunda ve kalkınmış ülkeler gibi. Ulusal eğitim sürecinin okul öncesi, okul ve okul sonrası dönemlerinde geçmiş, güncel ve gelecek zaman yönelimleri birlikte dengeli biçimde veriliyor olabilir. Bu yüzden ailenin, okulun ve iş hayatının yaratıcılık ölçütleri birbirinden farklı olabilir. Birinde yaratıcı olan ötekinde yaratıcılığı engelleyebilir. Geçmiş zaman yöneliminde yanıtlar, inançlar, töreler, güncel zaman yöneliminde değişen bilgiler, gelecek zaman yöneliminde ise kalıcı dayanıklı sorunlar araştırılır, öğretilir. Toplum ve kültürler sırasıyla kişiyi bir bilinenleri olduğu gibi öğrenmeye, iki kendini gerçekleştirip var kılmaya, üç koşulları ve kurumları değiştirmeye yönlendirebilir.